Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'na hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben de Anlaç.
Bugünkü konuğumuz Aykut Bal, App Samurai'ın Product Manager'ı. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Selamlar abi.
Nasılsın?
İyiyim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
İyi valla. Kısaca bir girmeden önce bir App Samurai ne yapıyor anlatabilirsen ona göre bir intro yapmış oluruz herkese.
Abi App Samurai şirket olarak aslında bir mobile marketing şirketi. Bu bir teknoloji şirketi. Şirket içerisinde de çeşitli ürünlerimiz var. Ürün ailelerimiz var. Bu ürün aileleriyle mobile marketing yapan ekiplere hem yardım etmeye çalışıyoruz hem bazı işleri otomatize etmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin başlıcaları da App Samurai'nin kendi platformu var. Burada performans marketingçilere böyle 250'nin üzerinde ad network'e tek dashboard'dan ulaşabildikleri bir ürün sağlıyoruz. Kendi ad network'ümüz var. Genelde Türkiye'ye odaklı. Hem bu bir monetization platformu hem de SDK aracılığıyla mobil uygulamalarda reklam gösterdiğimiz bir platform. Bir de bir fraud çözümümüz var. Reklamda özellikle performans tarafında fraud çok yaygın. Yani sektör bunu %30-40 şeklinde tanımlıyor. Ama bizim gördüğümüz %80'lere 90'lara varan fraudlar olabiliyor. Bu fraud çözümü de basitçe aslında attribution tool ile ad network'ün arasına girerek canlı olarak bir fraud çözümü sunuyor. Hem klikleri hem installları duruma göre blokluyor. Bu üç ürün ailesi içinde ürünlerimiz işte hem geleceğe dönük problemlere çözümler bulmaya çalışıyor. Hem de var olan marketteki problemleri adresleyip yeni müşteriler kazanmaya çalışıyoruz. Basitçe şirket bu.
Fraud nasıl oluyor şeyde bu işlerde?
Çok farklı fraud tipleri var abi. Bir hani reklamın gösterildiği anda yapılan fraudlar var. Mesela bir banner'ın altına gizli 15-20 tane banner olabiliyor. Buna impression fraud diyoruz. Sen bir reklam görüyorsun ama aslında 15 reklamı görmüş gibi para ödeniyor. Attribution fraud var. Attribution fraud'da da bu installları hangi ad network'ten geldiğini anlamak için yapılan süreç attribution. Burada araya işte click spamming, click injection gibi fraud tipleri var. Google'ı biliyorsunuz, bir Play Store'dan bir app indirmeye başladığınızda bir notification atar uygulamalara. Bunu bilen uygulamalar ve arka planda çalışan ad network SDK'leri sanki kendilerinden click gelmiş gibi organik install'larınızı çalabiliyorlar kendilerine. İşte brand safety issue'ları var. Bu istemediğiniz bir app'te reklamınız görüntülenebiliyor. İstemediğiniz targeting'de reklamınız görüntülenebiliyor. Alakasız şehirlerden install'lar alabiliyorsunuz. Epey karmaşık aslında, yani ufak da bir yer değil. Yani 13-14 tane fraud tipi var. Hepsini sayıp sizi de sıkmayayım. Ama şey, enteresan bir alan yani. Sürekli de böyle canlı. Device farmları falan zaten görmüşsünüzdür belki videoların. İşte Çin'de inanılmaz bir sürü device farmlar işte install alıyorlar. Garip grup. Oyunda çok fazla var bunlar. Değişik yani. Ben de her gün yeni sahtekarlıklar öğreniyorum.
Kaç senesinde kurulmuştu App Samurai?
2016'nın ortasında kurulmuş abi. Aslında 5 tane kurucu ortak.
Bayağı yeni yani.
Daha öncesinden bir ajans business'ı. Ardından bir product yapıp scalable iş modeli böyle olmalı deyip hepsi aslında bir işte mobil marketingde danışmanlık deneyimi olan kurucular zaten. Üzerine App Samurai'ın bu aggregation tarafıyla şirket kuruluyor. Sonrasında Intercepted Fraud Tool'umuz geliyor. Ardından da Ad Network geliyor. Şu an böyle 3 tane ürün aileli teknoloji firması şeklinde devam ediyor.
Süper abi. Şimdi seninle aslında tanışıyoruz bayağı bir süredir. Ama bu podcast'i çekmemize sebep olan şey de 2 hafta önce yaklaşık tam bizim podcast'e uygun bir yazı yazdın. Hatta başlığı bile bizim podcast'e uygundu yani. App Samurai nasıl ürün geliştiriyor diye. O yazıyı yazmana ne sebep oldu veya o yazıyı yazarken paylaşırken ne paylaşmak istedin herkesle?
Ya şöyle abi, hani bu konuda böyle deneyimlerin paylaşılması gerektiğini hep düşünüyorum zaten. Hani bu konuya siz de çok büyük öncelik ettiniz bu arada. Yani ben üretim bandının bütün bölümlerini dinledim herhalde. Onun için size de ayrı teşekkür. Ama ben de böyle 2-3 senedir falan kendi blogumda ürün yönetimiyle ilgili öğrendiklerimi, kazandıklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü disiplin çok yeni. App Samurai'ye ben gireli de bir seneye yakın oldu. Ve hani her şirketteki macera da başka bir macera. Artık buradaki macera bir tık olgunlaştı benim için. Artık ne yaptığımızı çok daha iyi biliyoruz. Bir sistem oturdu. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Bir de şeyi çok fark ediyorum. Yani sanki bizim alanda böyle kesin doğrular olan kitaplar, söylemler, cümleler var ve o kesin doğrulara uymaya, yakınsamaya çalışıyor birçok ürün yöneticisi benim tanıdığım en azından. Halbuki farklı yolları da olabiliyor bunların. Ve farklı yollarda, farklı ortamlarda doğru sonuçlar çıkarabiliyor. Biraz da hani bu farklılığın da okey olabileceğini, iyi olabileceğini, kendi yanlışlarını da içinde barındırabildiğini, hatta yani yazının son kısmında şey zaten bizim eksiklerimiz üzerine kurulu. Niyetim buydu. Bu paylaşımı yapmaktı. Yani fena olmayan da bir tepki aldı yazı. Öyle. Temel sebebi buydu yazının.
Yazının ilk kısmında şeyden bahsediyorsun. Sabit ve her şey şirkette geçerli bir Scrum'a inanmadığını söylüyorsun. Bununla ilgili kendi deneyimlerinden mi buna buraya vardın, yoksa yani neydi bu
ya, sana buraya itham? Kendi deneyimlerimden. İlk benim Product Management deneyimim Bankalarası Kart Merkezi'ndeydi. Orada daha önce böyle ACM'den bir Scrum danışmanlığı almışlardı ve hakikaten bir tür böyle din gibi uyguluyorduk biz Scrum'ı ve böyle çok ayıp ettiğimi düşündüğüm şeyler falan oluyordu. Atıyorum işte grooming için yeterince estimate edilebilecek analizim yokmuş elimde o an falan gibi böyle panik halinde grooming öncesi çalışmalar veya işte review toplantısında sunumda eklemem gereken bir slide varmış falan gibi case'ler yaşanıyordu ve yani bu süreç bana şeyi çok hissettiriyordu ya. Burası için bir takım şeyler doğru. Özellikle finans ve kritik şirketlerde, kritik işler yapan şirketlerde bu tarz kuralların riski azalttığını ben de düşünüyorum ve önemli. Ama acaba yaptığımız şey yapılabilecek en iyi şey mi? Hep bu böyle kafamda soru işaretiydi benim. Ve o zamanlar Kadir diye dışarıdan başka bir şirketten bir developer arkadaş katılmıştı aramıza. iOS developer'dı, hiç unutmuyorum. O bir laf etmişti. Bir estimation'da bir şey farklı oldu. Sanırım Fibonacci number'la anlaşamadılar mı? Biri 13 dedi, 8 dedi, ilerlemedi. Tamam 10 diyelim dedi birisi. Ve Kadir şöyle bir laf etti. Ne var ya 10 diyelim. Scrum dediğin şey zaten batak gibi değil mi? Her şirkette ayrı uygulanıyor dedi. O laf bana şey yaptı abi. Böyle çakralarımı açtı. Tabii ya dedim. Yani tamam 10 diyelim o zaman. Ya 10 deyince ne olacak ki yani? 10 deyince... Hani büyük ihtimal sistem çökmeyecek yani. Hani 10 dedik ve artık Scrum'sız kaldık. Artık Agile değiliz. Şimdi tek yolumuz Waterfall. Değil yani. Hani demek ki 10 da diyebiliyormuşuz. O böyle çok kırılma noktasıydı benim için. Sonra Logica'ya girdim. Orası daha böyle Arge firması gibi. Orada da mesela işte isterler çok kritikti abi. Yani ben şeyi biliyorum. Yani hiç bir Android developer'a development'ı başlatamadım. Asetlerin tamamı işte XHDI, MXHDI falan gibi onların farklı asetleri oluyor Android'de. Bütün asetlerin tamamı kesilmediği için, yani görsel var, her şey var. Ama o 5 asetin 5'i de kesilip de attachment olarak eklenmediği için task'a başlayamıyoruz. Ve işte o task yerine başka bir şey almamız lazım. Çünkü 2 haftalık slotumuz var ve 64 birimlik iş gücümüz var. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani...
Bir türlü yani aslında esneklik için yaptığım bir şeyi... Esnekliği kaybettiriyor.
Evet, aynen öyle ve şey olmaya başlıyor. Yani diyorsun ki hani ben müşteriye en iyi ürünümü geliştirmeye çalışıyorum, yoksa ben böyle muhteşem bir Scrum yapbozu var önümde, o yapbozdaki taşları oturtup işte en güzel board'umu yapmaya çalışıyorum. Yani işte sonrasında Twentify deneyimi bana şeyi öğretti. Bu sefer çok daha geniş bir oyun alanı vardı. Orada Head of Product'ım. Hani sıfırdan bir ürün kültürü kuruyorduk. Ya dedim ki her şeyi bir silelim bakalım ne olacak. Yani bütün kuralları atalım. Sadece bir toplantı yapalım. Retrospektif. Geri kalanı da öğrenelim yolda. Neye ihtiyacımız varmış onu anlarız. Yani kimseyi de şaşırtmaz bu söyleyeceğim herhalde. 3-4 ay içinde Scrum'a çok benzeyen bir sisteme döndü alet zaten. Yani hani istemeden bir baktık ki biz evet, daily yapıyoruz. İhtiyacımız oldu daily'ye. Ama bunu Telegram üzerinden yapmaya başladık. İşte planning yapıyoruz. 2 haftalık planlamalar yapmak hoşumuza gitti ama işte velocity'yi 2 haftada bitirilen toplam iş üzerinden değil de başka şeylerle ölçmeye başladık. Diğer metrikler üzerinden velocity ölçmeye başladık. Hani gelişiyor muyuz biz, kendimizi daha iyi hale getiriyor muyuz? O zaman dedim yani bu özgürlük de fena bir şey değilmiş. Hani daha sonrasında bir takım hayat şartları gereği işte AppSamurai'ya geldiğimde yine sıfırdan kurduk sistemi. Burada da benim hemen öncemdeki işte product manager arkadaşımız gerçekten çok iyi Scrum bilen, Scrum'ın bütün kurallarına hakim bir sistem kurmuş burada. Ama bu sistem işlememiş çünkü developerlar bunu benimsememiş. Yani asıl sistemin paydaşları Zul geliyor. Mesela şey, herkes için korkuydu. Pazartesi günü planning diye bir toplantı vardır ve 2 saat sürer. Ve o 2 saatte muhtemelen benim konuşacağım maksimum 5 dakikadır. Ve o 1 saat 55 dakika tavanımı izlerim. Telefonumda oyun oynayıp çaktırmam mı? Yani herkese Zul'dü. İşte her sabah saat 9.30'da veya 9.15'te bir daily var. Ve işte burada bir magnet duvar yapılmış abi. Çok güzel duvar bu arada. O duvarın önünde çember olacağız. Hepimiz ayakta duracağız. İşte 15 dakika herkes konuşacak. İnşallah işte Osman diyelim. Osman uzatmaz lafı. Hani herkesin kafada bu var yani. Ki daily'de değiliz yani. Yani Osman uzatırsa ayakta beklemek zorunda kalacağız yarım saat. Hani bunu fark edince şey yapıyorsun abi. Sistemin paydaşlarının kurması lazım. Dışarıdan empoze edilmemesi lazım gibi bir sonuca vardım ben kendi kendime. Burada da mesela haftalık bir hikayeye döndü ve grooming yapmıyoruz. Yani on demand grooming diye bir şey çıktı bizde yani. Sürekli grooming var aslında ama hiçbir zaman grooming yok yani.
Oraya girmeden aslında bir öncelikle bir organizasyonel yapıyı anlatabilir misin? Yani şimdi takım yapısı var galiba.
Evet.
O takımlar kaç kişi, kim var içerisinde, yapı nasıl bir yapı, oradan baştan girebilir misin?
Şöyle tabii. Yani teknoloji ve product ekibi olarak sayabileceğim aslında biz kaç kişiyiz? 17 kişilik bir ekip var teknoloji ve product tarafında. 2 tane product manager'ız. Benim şimdi Cansu aramıza katıldı. Bir tane UI UX designer'ımız var. 2 tane data scientist'imiz var. 2 tane front-end developer'ımız var. 10 tane de developer'ımız var. Ama şirket içindeki organizasyon hani böyle functional unitler olduğu gibi aslında cross functional squad'lar var. O squad'larda müşterilerin bulunduğu ülkelere göre değişen, bizim pazardaki konumumuza göre değişen squad'lar. Aslında bu teknoloji ve product ekibindeki hepimiz de o squad'lara birer paydaşız. Bütün squad'larda paydaş olarak yer alıyoruz. Ve mutlaka birimiz onların işte update toplantılarında, action toplantılarında yer alıyoruz. Bizim kendi organizasyonumuz içerisinde de majör olarak 3 takım var diyebilirim, böyle 3 ürün ailesine bölünen. Burada UI UX designer'ımız tabii destek veriyor herkese. Biz ürün yöneticileri olarak bütün ürünlere ortak bakıyoruz, böyle tam bir ayrım yok ortada. Ama development ekibi daha ayrı, product wise ayrılmış durumda onlar. Böyle bir organizasyon yapısı var. Bunun dışında işte hani support ekibi ayrı tabii, marketing ekibi ayrı.
O zaman PM ve designer'lar, UX UI'cılar ve data science'cılar daha ortak bir kaynak.
Evet, aynen öyle.
Her takıma bakıyor.
Evet.
Ama developer'lar kendi aralarında takımlaşmış.
Evet, öyle. Onlar da yani böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir takım değişiklikleri yaşanabiliyor. Yani şey değil, hani sen sadece bu ürüne bakıyorsun, başka bir şey yasak değil. De daha çok hani öğrendikten sonra hızlanıyor developer'lar. O yüzden...
Kaç tane peki developer takımı var?
Evet, 3 tane takım var. Bu 3 takımdan ikisi birbiriyle çok geçişkenliği olan App Samurai, Aggregation tarafı ve Ad Network tarafı. Çünkü birbirinden öğrendiği de çok fazla şey var onların. 3 ayrı pipeline takip ediyoruz ama yani 3 ayrı takım üzerinde. Onlar da 3-3-4, evet. Hatta 4-4-3 gibi. Frontendler de dağınık çünkü.
Sprint'te çalışıyor musunuz?
Sprintle, ya şöyle haftalık plan yapıyoruz. Biz buna sprint demiyoruz. Çünkü o haftanın sonunda deliver etme sözümüz yok. O haftanın içine aldığımız işlerde. O yüzden sprint demek doğru mudur? Çok emin değilim. Yani bazen hani iki developer arkadaşın işi iki haftada sürebiliyor. Yani bazen hani bir haftada hakikaten bütün board'u temizliyoruz.
Haftalık planlar sadece developer'ın haftalık planları mı, yoksa sizin de mi haftalık planlarınız veya UX UI'cıların da mı haftalık?
UX UI ve işte product ekibi olarak bizim her gün planımız var abi. Yani orada bir haftalık plan yapmak değil, hakikaten böyle yani tamamen benim önümüzdeki 2,5-3 haftayı böyle detaylı bir şekilde görebiliyor olmamız lazım. Özellikle customer interview'lar özelinde ve işte analiz edilecek feature'lar, işte onun success metriklerinin belirlenmesi, şu anki durumunun, şu anki problemin detaylandırılması, wireframe'leri vesaire, böyle 2,5-3 haftalık bizim önden gidiyor olduğumuz senaryo ideal senaryo. Bu bazen daralıyor. Bazen hani aynı ana da denk geliyoruz. Öyle olduğu zaman gerekirse overwork yapıp tekrar ileri gidiyoruz biz. Ama hep böyle 2 hafta önden product UI, 2 hafta geriden development'ı geliyor. Aşağı yukarı öyle bir fark var arada yani.
Anladım. Peki bir adım geriye gidersek şimdi size işler nereden geliyor veya yapılacak şeyler nereden geliyor size?
Şöyle, orada da böyle enteresan bir sisteme döndü mevzu. bir kere bilgi kaynakları şey abi, internal source'lar var. Çünkü internal product'lar var. Özellikle işte success ekibi, customer success ekibi, pazarlama ekibi ve satış ekibi. Bunlardan gelen bir internal pipeline var. Bunun haricinde customer interview'lardan gelen bir data var.
Internal pipeline dediğin içeride kullandığınız ürünlerin değil, içerideki çalışanların kendi bulguları.
Evet, kendi bulguları ve mostly de internal product'lar hakkında da oluyor bunlar. Yani şey değil, böyle bir zorunluluk yok ama onlar hakkında da böyle bir şey belirtebiliyorlar. Bunun haricinde customer interview'lar, bunun haricinde market verileri. Market nereye gidiyor? Rakipler neler yapıyor? Yeni çıkan teknoloji var mı? Özellikle EdTech'te bu çok kritik. Normalde atıyorum finansta kolay kolay karşılaşacağımız bir şey değil. Yani yeni bir taksit biçimi üretildiği çok duymuyoruz ama hani EdTech'te işte yeni bir fraud olabiliyor mesela ve oradan bir şeyler çıkabiliyor karşımıza. Bir de abi şöyle 3 ayda bir buna ilişkin ben böyle geniş bir roadmap hazırlamaya çalışıyorum. Bu roadmap'in amacı şu: bizim major başta belirlediğimiz objective ve key result'a uygun bir büyük işler listesi. Yani bizim atıyorum bir galeri olayını çözmemiz gerekiyor. Bir işte fraud tiplerinde şu fraudları çözmemiz gerekiyor. Çünkü çözeceğiz ki işte şu noktaya gelebilelim, bunlara da rakip olabilelim gibi bir şey propose ediyorum. Ama bu proposal'ın içerisinde bir buffer var. O buffer da prodpad'le doluyor. İşte bu internal stakeholder'lardan gelen talepler veya urgent gelen talepler bu buffer'da yer alıyor sadece. Bunun dışarısında işte ofisin her yerine asılı 3 aylık roadmap'ler var. O 3 aylık roadmap bize şunu anlatıyor sadece: bu biz söz verdik, 3 ay sonunda buraya kadar çıkacağız demek değil. Her gün görelim ki bunu. Unuttuğumuz bir şey var mı anlayalım. Bak pazarda böyle bir şey vardı. Çünkü o roadmap'in içerisinde aslında 7-8 tane basic böyle büyük subject'ler var. O subject'leri kaçırmayalım niyetiyle astığımız roadmap'lerimiz var. Basitçe böyle diyebilirim. Yani Prodpad'den gelen bir pipeline, o genelde internal stakeholder ve eğer acil bir müşteri isteği varsa ve acil şeyse bunlar. Roadmap'den gelen büyük itemler, o roadmap'i de dolduran şey pazar ve müşteri görüşmeleri.
O Prodpad'deki, şimdi Prodpad'de bilmeyenler için açıklayalım. Bir fikir toplama, aynı zamanda ürün yöneticilerinin kullandığı bir roadmap hazırlama ürünü. Şimdi bu Prodpad'de farklı kaynaklardan gelen şeyleri siz topluyorsunuz. Burada entegrasyonlar var mı yoksa her şey manuel mi giriliyor?
Şöyle, şirketteki bütün paydaşlar Prodpad'e üye. Tek hani manuel diyebileceğimiz şey yok. Herkes Prodpad'e girip Prodpad'de fikir beyan edebiliyorlar. Ve bizi işte birbirlerini de mentionluyorlar. Orada bir yorum alışverişi de oluyor aslında. Prodpad doğrudan Jira ile entegre. Bunun sebebi de şu: ben yani Prodpad'de yeterince olgunlaşmış ve unsorted'dan backlog tarafına alınmış bir fikir. Daha sonra bizim board'umuza girdiğinde doğrudan gelişmeleri canlı olarak takip edebilmesi lazım arkadaşlarım. Şimdi Prodpad'e girilen fikirler pazarlamadan veya operasyondan giriliyor. Haliyle bir product analiz dokümanı gibi değil. Daha çok bizim yine böyle ilk birkaç ay oturtmaya çalıştığım şey şuydu: çözüm bulmayın, problem bulun. Çünkü herkes şeye alışmıştı, çözüm bulmaya alışmıştı ve çözümle geliyorlardı. Yani buraya böyle bir buton koysak ya diyorlardı. Hani o kafayı yıkmaya çalıştık. Hala da hani içeride bu devam eden bir süreç zaten. Buradan arkadaşlar fikirlerini giriyorlar. Ben oradan ilgili task'ı otomatik olarak Jira board'uyla entegre, Jira'da açıyorum. Sonra Jira'ya gidip ilgili Confluence dokümanına linkliyorum o task'ı ve task'ın detaylarını task'ın içerisine giriyorum. Daha sonra o board'dayken zaten board'daki gelişmelerden doğrudan Prodpad'e de entegre olduğu için Prodpad'in de bir workflow alanı var. O workflow'dan arkadaşlar görüntüleyebiliyor. Ve released olanları da haberdar olmuş oluyorlar. Kendi girdikleri fikirleriyle ilgili gelişmeler zaten onlara e-mail olarak da gidiyor. Bu da şey mesela, benim böyle daha önce hiç kullanmadığım bir tool'du ve çok saçma gelirdi. Böyle işte Prodpad, Aha.io var, işte bunun gibi birçok tool var. Roadmap Monk var. Ama çözemediğimde bir problem vardı. Cross teamler arası iletişim. Yani böyle şöyle bir şey oluyor. Siz diyorsunuz ki ben product update'i şuraya yazdım. Slack'te şöyle anlattım, burada böyle yazdım. Aradan 3 hafta geçiyor. Marketing'de çalışan bir arkadaş mesela gelip şey diyebiliyor: ya böyle böyle bir şey varmış, niye söylemediniz? Böyle böyle bir özelliğimiz gelmiş. Ve bu böyle hakikaten kabus gibi yani. Ben bunu çözmeye çok çalıştım. Yani bütün şirketlerde, çalıştığım bütün şirketlerde yaşadığım benzer problemleri yaşadığımı düşünüyorum. Protpet bunu çözdü abi. Çünkü Protpet bir anda şey yaptı. Herkesi ürüne dahil etti. Ve o siloyu kırdı yani. Ve hani insanlar sadece kendileri fikir yazmak değil, başkaları ne demiş onu görmeye de girmeye başladılar. Ve onun bir alanı oldu orası. Yani orada artık yani akıllarına bensiz bir toplantıda bir fikir geldiğinde şu an ilk düşünülen şey, aa Protpet'e gireyim ben bunu. Çünkü şeyi biliyorlar. Yani her pazar bir Protpet'in üzerinden geçiliyor. Ben geçiyorum mutlaka yani. Hani ne var ne yok, neler olmuş diye.
Orada iki şey soracağım. Bir tanesi, şimdi Protpet'e giren şeyler hani analiz seviyesinde değil demiştin. Bu pazar günleri sen şey mi yapıyorsun? Yani bunu analiz olmasa da en azından ürünleştirdiğin bir geçiş mi oluyor?
Evet, işte aynen.
Bir X butonu olsun nu sen kendi anlayacağın veya ürün ekibinin anlayacağı hale mi getiriyorsun?
Evet ve işte hem de scalable hale getirmeye çalışıyorum. İşte yani çok basit bir örnek. Mesela bizim o 250'nin üzerinde partner var dedim. O partnerlerden 3-4 tanesinde bir talep var. Ve o 3-4 tane partner bizim için ayrı bir kategori aslında. Diğer 250 gibi partner değil. Ve işte arkadaşımız o 3-4 tane partnerden 2 tanesinin ismini vererek diyor ki işte bunlar böyle bir şey istiyorlar. Şimdi ondan sonra Protpet'teki süreç şu oluyor. Peki istiyorlar. Peki bununla ne yapacaklar? Diğer o 3-4'ü tamamlayan diğer partnerlerde de var mı böyle bir ihtiyaç? Evet var. O zaman aslında biz yeni bir kategoriye ihtiyaç duyuyoruz. Bu yeni bir kategori işimizi çözecek mi? Ufak bir çözüm önerisi çıtlatmaya çalışıyorum ben orada. O da çözüyorsa herkesin okey olduğu durumda onu Jira'ya alıyorum. Jira'ya aldığımda da artık development'a orada da bir kaynak yönetimiyle ilgili optimizasyon başlıyor. Hani bu task kimin için daha uygun, kim daha hızlı yapabilir, bu daha hızlı yapabilir, hangi servisleri kullanır, şu servisleri kullanır gibi bir detaylı analizi yapmaya çalışıp eğer gerekli wireframe varsa onlar eklenip, bazen gerekmiyor da bunlar şey değil yani standart bir analiz dokümanımız var ve onu dolduruyoruz diye bir şey söz konusu değil zaten. Kimi zaman gerçekten çok uzun bir Confluence sayfası oluyor. Kimi zaman hakikaten sadece task'ın adı yetiyor yani. Hani geri kalan her şey zaten çok obvious hale, belirgin hale gelmiş oluyor.
İkinci sorum da şu. Bu Protpet'deki bilmiyorum rakamsal olarak elinde var mı veri ama en azından hani tahmini bir şekilde verebilirsen kaç tane fikir giriyor ve hani kaçı ürünleştiriliyor diyeyim veya kaçı çıkıyor zor da çünkü parçalara bölünebilir o gelen şeyler ama hani orada kaçı kabul ediliyor? Onu merak ettim.
Protpet'teki haliyle söyleyeyim abi. Tam bu ara böyle çeyrek raporu hazırladığım için bu rakamlar aslında aşağı yukarı elimde. Protpet'te bu çeyrekte abi 140'ın üzerinde fikir gelmiş. 140-150 arasında fikir gelmiş. Hala kapatmıyorum bandı çünkü daha bu çeyreğe 3-4 gün var.
140 yeni mi?
Evet. Yani bu, ama burada şey de var. Bunların hepsi yeni. Ama dediğim gibi burada şey de var. Yani işte duplike olan fikirler var mesela. Bazı arkadaşlar birbirinden habersiz halde aynı şeyi söylüyorlar aslında. Veya customer feedback var. Mesela Intercom'dan çok net bir product feedback'i geldiğinde support ekibi şey yapabiliyor. Bunu bir customer feedback olarak giriyor. Customer'ın contact name'ini giriyor. Feedback'i screenshot atıp atıyor. 140-150 kere fikir girişi yapılmış Protpet'e ama. Hani doğru olan şey bu. Bunlardan şu an 60 tanesi, 60-70 bandındası. Unsorted halde. Unsorted demek şu demek, üzerine yeterince tartışmamışız. Daha şey yapmamışız yani. Bunu yapıp yapmayacağımıza karar vermemişiz.
Değerlendirmemişiz.
Evet, değerlendirmemişiz.
Kimle tartışıyorsun bunu?
İçeride ekip tartışıyor. Ben genelde böyle tease eden bir soru sormaya çalışıyorum. Ki birileri böyle ve mentionlıyorum ilgili kişileri. Bununla ilgili tartışsın. Bu arada burada şey değil tabii. Ya açıkça söylemek lazım. Optimum şekilde kullanmıyoruz. Bu fikirlerden bazıları temenni. Mesela şunu da biliyorum. Bizim bir rakibimizin adını vererek hani çok da sevdiğim bir tane arkadaşımız içeride. Bizim sayfamız da böyle olsa ya diye fikir girişi yapmış, tamam mı? Yani bunu şimdi tabii olabilir. Bizim sayfa daha güzel olsun hani. Ben de çok güzel şeyler diliyorum falan diye comment atabiliyorum altına. Hani orada böyle bir geyik de dönüyor. Her zaman süper kaliteli fikirler değil ama şey de var. Hakikaten ben analiz dokümanı yazsam o kadar güzel yazamam diyeceğim. İşte İrem diye mesela operasyonda bir operasyon head of operation'ımız var. Yani gerçekten bence benden iyi task yazıyor yani. Hani ve bunu farkında olmadan yapıyor yani. Hani farkında olmadan bu kadar iyi yazıyor. Onun açtığı taskları mesela Jira'da dokunmuyorum bile ben. Hani saygılar deyip genelde board'a alıyorum falan yani. Yani çok üzerine çalışmama gerek kalmıyor. İşte bu 60-70 tane unsorted'ın dışında böyle bir 40 tane falan backlog'da var şu an abi. Bir 50 tane, 50 civarında, 50'nin üzerinde de archive olmuş. Archive'lar da tamamlanmış oluyor. Bu unsorted'lardan muhtemelen bir 20-30 tanesi hiç yapılmayacak. O yüzden unsorted'da ben onları 3 ayın sonunda temizleyeceğim, delete edeceğim artık. Yeterince beklediği zaman üzerine response da almamışsa. Bir de Protpad'in şey özelliği de var. İşte o fikirler like'lanıyor veya işte engagement'ta buna dislike atabiliyor insanlar ve unsure yapabiliyorlar. Onlar da var bunların içerisinde. Böyle bir dağılım.
Peki gelen istekler daha böyle hani küçük istekler mi yoksa yepyeni bir ürün alanında gelen
evet,
tarzı büyük
çok
şeyler de geliyor mu?
Çok dağılıyor. Çünkü şey orada o özgürlüğün hani böyle bir yanı da var. Bazen böyle bambaşka bir ürün istediğinin farkında olmadan bir ürün istemek de. Yani gördüm hani böyle fikirler de gördüm. Ama bu neyi sağlıyor? Bu sayede ben onu bir, o kişi bunu beyan edebileceği bir ortama sahip şu an. Çünkü bunu beyan edemediği zaman şöyle oluyor. Hele bizim gibi böyle çok fazla ofis var. İşte İstanbul'da ofis var, İzmir'de ofis var, yurt dışında ofisler var. Beni her an göremiyorlar. Bunu söyleyecek bir ortam bulamadıkları zaman işte işler biraz ters gitse, Allah'tan öyle bir durum yok ama hani gitse muhtemelen bir sigara arasında işte aslında şöyle yapacaktık falan gibi bir şey deme ihtimali var belki. O pasif agresyonu biz Protpad'e alabiliyoruz şimdi. Ama çok küçük istekler de var. Yani hakikaten böyle işte şimdi biz bir yerde Ad Network listesi yapıyoruz. Mesela bazıları whitelisted ama içerideki ürüncüler kullanıyor. Yani içerideki successçiler kullanıyor. Bu müşterinin gördüğü bir arayüzden bahsetmiyorum. Demiş ki yani whitelist'te olanların yanına bir ikon koysanız da anlasam hangisi whitelisted diye. Yani liste de böyle 100 tane Ad Network'ın istendiği bir liste değil. Zaten 5-6 tane var. Yani hani çok kötü ihtimalle 30 saniye harcadığı bir işlem. Ama işte hani renkli olsun 30 saniye ne 1 saniye harcayayım. Ne güzel yani evet bence de öyle deyip aldık mesela o işi. Çok küçük iş. Devop'u geldi bir tane ikon koydu. Internal product zaten. Yani değişiyor haliyle abi. Şey.
Protpad'i o zaman tavsiye ediyorsun insanlara.
Ben tavsiye ediyorum. Yani Protpad özelinde değil. Hani Protpad bizim elimize Protpad geldi. Ben o sıra bir benchmark yapmıştım. Hani maliyet olarak da bize çok uygundu. Ama bir platform bence mühim. Yani insanların kendilerini ifade edebilecekleri bir platform. Ve herkesi. Yani Jira'yı çünkü şirkete biz bunu da denedik. Mesela Logica'da Jira'yı bütün şirkete açmıştık. O zaman Jira işte Atlassian tarafından alınmamıştı. Daha şeydi böyle Excel'in hallicesiydi. Atlassian tarafından alınmamıştı demeyeyim. Bu şey oldu ya bunlar bir arayüz değişikliği yaptılar. Trello'yu aldıktan sonra oldu sanırım o işler. Çok emin değilim de böyle timeline çok örtüşüyor. Bana herhalde designer da aldılar onlardan gibi gelmişti de. Çünkü çok kötüydü Jira'nın arayüzü. Kullanamadılar yani ekip kullanamamıştı. Onu biliyorum. Ve böyle karmaşık geliyordu onlara yani. Yoksa Jira'nın herhalde belki onlarca yıl olmuştur. Bu issue tracker'ı var. Web sitelerine kulakçık gibi koyabiliyorsun ve issue'ları toplayabiliyorsun. Yani aslında orada da idea toplayabilirsin. Yani o board'u da public yaparsan, bütün şirkette Jira kullanırsa aynı şey aslında.
Peki bu şeyler toplanıyor. Hani manuel veya başka şekillerde. Önceliklendirmeyi kim yapıyor? Önceliklendirme konuşmaları içerisinde kimler var ve neye göre önceliklendiriyorsun?
Şöyle... Şimdi roadmap zaten basit bir önceliklendirme sunuyor. Temel çerçeveyi vermiş oluyor bize. Yani temel olarak bu 2 hafta içinde, 3 hafta içinde odaklanacağımız alanlar belli olmuş oluyor. Önceliklendirmeye giren önemli ve bence çok fazla konuşmadığımız inputlardan bir tanesi kaynak yönetimi abi. Elimizdeki kaynaklar ne kadar available, kim neyi yapabiliyor? Yine böyle Scrum'la ilgili mesela benim huzursuz eden şeylerden biri de bu. Bütün developerlar eşit güçte ve her işi hepsi aynı şekilde yapabilirmiş gibi bir assumption var bence. Buna yakınsıyor yani Scrum. Hiç böyle olduğunu görmedim yani. Hep de daha uç örneklerle karşılaştım ben tesadüfen. Yani birisi atıyorum işte Python API yazmakta çok iyiyken birisi DB tasarlamakta çok iyi falan oluyor yani. Veya işte bu tarz özelliklere göre bir elimde zaten slotlar belli olmuş oluyor önümüzdeki hafta için. Şey öncelikli, müşteriden gelen talepler varsa bunlar hep öncelikli. En kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Çok custom development yapmıyoruz. Ama eğer bir masada para varsa da, B2B'de böyle bir tabir var. Masada para varsa da almaya çalışıyoruz. Yani
o ne demek? Biraz açabilir misin o tabiri?
Tabii şey, ya şöyle, reklamcılıkta da bu çok geçiyor. Şimdi reklam business'ında bir ad network'ün yapabileceği en tane targeting var. Veya bir fraud solution'ı çözebileceği en tane fraud solution, fraud problemi var. Bir müşteri, büyük de bir müşteri, diyor ki işte ben böyle bir fraud problemiyle karşılaşıyorum. Ve o fraud problemi, ya o müşteri bir SaaS müşterisi, muhtemelen LTV'si çok yüksek olacak bir müşteri. Sen diyorsun ki yani bu müşterinin ihtiyacını artık önceliklendirmem lazım. Benim pipeline'ımda o iki hafta için belki de o fraud çözümü şey değildi, aklımda yoktu. Ama böyle bir durumda alıp ürüne ekleyebiliyorsun bu fraud çözümünü. Burada kritik iki nokta var. Bir, senin ürününü saptırmaması lazım. Yani zaten pipeline'a bir gün girecek bir şey olması lazım bunun. Atıyorum. Yani şunu yapmak makul. 3 ay sonra yapacağım bir işi şimdi yapmak makul. Ama hiç yapmayacağım bir işi, işte fraud çözümü içerisinde biz bir takım işte Excel pivoting özellikleri koymak yapacağımız bir şey değil tabii ki. Anlatmak istediğim şey bu biraz. Müşteriden gelen öncelikler böyle olabiliyor. Biraz buradaki pipeline değiştirebiliyor bizim için. Bundan sonra da şeye girmeye çalışıyorum. Hani bütün paydaşlardan, mesela pazartesi günleri benim işte operasyon ekibiyle de bir toplantım var. Bir yapılacak işlerin üzerinden geçiyoruz. Challenge etsinler diye. Onlar diyorlar ki işte bu bizce uygun değil şu yüzden. Veya bu daha öncelikli şu yüzden. Burada bir tartışma dönüyor. Perşembe günleri board'la, founder'larla bir toplantımız var. Ve benim böyle iki haftalık önümüzdeki pipeline'ı sunduğum bir toplantı. Orada onlar challenge ediyor. Bu önemli, bu değil. Veya hiç challenge etmiyor. Okey diyorlar. Yani bu hani şey değil. İlle challenge edecekler değil. Hem haber verme hem de... Ama benim niyetim şey, karşı çıkmalarını sağlayabilmek. Aynısını marketingde yapıyoruz. Ve işte yazıda da bir cümlesini geçirmiştim. En sonunda pazartesi günleri sabah planlama toplantısında developerların challenge etmesini istiyorum. Onlar desinler ki bu işi yapmamalıyız çünkü bu yüzden. Bu çok değerli bence. Ürün sahiplenmelerine çok yarıyor bütün takım arkadaşlarının. Ve şey, yani bir şeyi yapmamayı talep etmek neyi yapmak gerektiğini düşünmeyi de yanında getiriyor bazen. Yani bunu yapmamalıyız çünkü önce bunu yapmalıyız. Za geliyorlar. Bu benim için çok değerli. Yani burada işte product owner tabiri biraz o yüzden sakat abi. Yani product owner herkes olmalı. Ha. Bizim yapacağımız iş buradaki yönetim ve herkesin ağzındaki baklayı çıkarmak ve enable etmek. Yani herkesi yetkinlik seviyesine getirmek. Developer arkadaşlar da bunu challenge ediyor. Şeye benzetiyorum bunu da. Yani biz dışarıdan geliyoruz böyle. Bir evin içinde yaşayan insanlar var. Diyoruz ki ya işte şu duvarı kıralım. Bu duvarın tamamı cam olsun diyoruz. Birinin bize şey demesi lazım. O duvarın içinden elektrik kablosu geçiyor. Kıramazsın. Bunu demedikleri zaman elektriksiz kalan ürünler oluyor yani. Hakikaten dışı cam ama içi çalışmıyor. Veya işte Tetris metaforu da çok var. Technical Debt için kullanılan. Benzer bir yere gidiyoruz gibi geliyor.
Bu developerların hani challenge etmesini bekliyorum dedin ya. Oradaki beklediğin şey hani teknik olarak bir şekilde yapamayız, uzun sürer o bu şeklinde mi? Yoksa hani atıyorum pazarlama, satış veya işte genel anlamda ürün vizyonuna da bir şekilde şey yapıyorlar mı, dokunuyorlar mı?
Abi bunu yapmaları cherry on top yani. Gerçekten muhteşem olur. Çok mutlu olurum. Eğer ben zaten developerları bu konuda ikna edemiyorsam zaten yapmamalıymışız bence. Yani çünkü bir de işin şöyle bir gerçeği var. Yani gerçekten yüksek IQ'lu bir ekipten bahsediyoruz. Hani bu adamların akıllarına gelebilecek problemler de önemli problemler. Ve pazarlamaya ilişkin, ürünün varlığına ilişkin, vizyonuna ilişkin challenge'ları varsa ve ben 7-24 ürünle yaşayan biri olarak eğer development ekibini ikna edemiyorsam, yani burada dönüp ürün yöneticisinin kendi kendisini ve ürünü ürüne çizdiği vizyonu sorgulaması gerekiyor. O yüzden çok değerli ve bunu mesela burada da oturttuk ve çok güzel karşılığını alıyoruz kim zaman. Yani işte Arda diye bir arkadaşımız var mesela. Ben de rahatlıyorum artık. Yani Arda'nın testinden geçirebiliyorsam bir şey diyorum. Yani tamam, hani doğru yolda olduğuma dönük bir işaret daha. Çünkü şeyle baktığına eminim yani. Bunu neden yapmamalıyız diye baktığına eminim. Öyle olunca da şunu önlüyorsun. Yine B2B'de çok, yani B2C için işler farklı olabilir ve söylediğim her şey benim özelimde geçerli. Onu da hani belirtmemde fayda var. B2B'de şu çok riskli abi. Müşteriler büyük olduğu zaman çok farklı yerlere çekebilirler ürünü ve günün sonunda çöp gibi bir ürün olma ihtimali var yani. Hani işte her şeyi yapmaya çalışan ama hiçbir şeyi tam yapmayan bir ürün olma ihtimali var ürünün. Ve bu risk bizim için çok geçerli. Çünkü 3 ürünümüz de B2B. Bu tarz testler ve checkpointler koymak bundan da biraz koruyor bizi. Yani temel olarak bunu talep etmemin sebebi bu. Ama technical debt de bu işin en kritik şeyi. Yani bunu yapmazlarsa zaten çok çok yanlış olur. Hepimiz için yanlış olur. Yani o yüzden yapıyorlar.
Piyasa bilgisi o zaman piyasa bilgisi ve hani pazardaki oyuncular değil de genel işte sizin alanınız olan işte reklam teknolojisi konusu iş tarafından mı geliyor? Yani o bilgiyi sen oradan mı bekliyorsun?
Yani domain bilgisi iş tarafından geliyor, evet. Ama bununla beraber şirketin içerisinde yarattığımız böyle bir samuray kültürü var. Bu kültürün çerçevesinde de şöyle şeyler var. Biz her perşembe bir dojo hour yapıyoruz. Ve bu dojo hour'da bazen dışarıdan bazen içeriden paydaşlar sektörle ilgili şeyleri anlatıyorlar. Bunlar 1 saatlik 2 saatlik sessionlar oluyor. Genelde de mesainin son saati veya işte ekstra 6-8 arası yapıyoruz bunları. Developer arkadaşlar da katılıyor. İşte Success'ten arkadaşlar da katılıyor. Pazarlamadan arkadaşlar da katılıyor. Çünkü şeyi de biliyoruz yani. Yine EdTech özelinde söylüyorum. Sürekli devinim var. İnovasyon gerekiyor ve bunun tek yolu çok iyi domain bilgisi. Yani bizim çaremiz yok yani. Bilmek zorundayız. Hani çünkü bilmediğimiz anda böyle dramatik olarak geride kalıyoruz. Yani kalırız ve geriden de geliyoruz. İşin açığı da bu. Yani bugün reklam teknolojilerini kim ilerletiyor? Google ilerletiyor, Facebook ilerletiyor. Biz bunların da önüne geçecek bir şey yapabilmek için buradaki herkesin çok iyi bilmesi lazım işi. Ama şunu da söyleyeyim Eren, hani en iyi noktada mıyız? Değiliz. Ve bence de risklerden biri bu. Yani kimse, çünkü şöyle bir bariyer daha koymuş oluyorsun. Burada çalışan herkesin domaini de sevmesi gerekiyor bir yerde. Ve bu süper scalable bir şey olduğunu iddia edemeyiz yani. Hani hele ki reklam işi için konuşuyorsak.
Bir de bizi düşün ön muhasebe.
Efendim?
Bir de bizi düşün ön muhasebe.
Evet. Sizde de benzer bir evet şey var yani. Meydan evet. Okuma var.
Ürün stratejisine, şu an bayağı hani yukarıya çıktım, strateji seviyesine çıktım. Yönetim ekibi karar veriyor diye anlıyorum o zaman.
Şöyle, evet, yönetim ekibi şuna karar veriyor, key result'lara karar veriyor. Burada key result'lara karar vermelerinin, yani onların doğrudan karar vermelerinin sebebi de şeyler. Daha doğrusu objektiflere onlar karar veriyor. Key result'lara ekipler karar veriyor. Özellikle metrikleri ekipler belirliyor. Ama objektifleri verirken de board'un temel aldığı şey, hani bu şirket en kısa sürede ne kadar büyür, nereden büyümeli, hangi gelir sağlıklı gelir, hem yatırımcılar için hem next round'lar için neyi yapmak daha doğru olur. Bu çerçevede bize objektifleri veriyorlar. Bu objektiflerin üzerine key result'ları işte management team dediğimiz bir takım bütün şirketteki arkadaşların da fikirlerini alarak key result'ları belirliyoruz ama sayıları belirlemiyoruz. İşte bizim number of partners bizim için önemli bir KPI diyoruz mesela. Ama bu KPI'nin ne olması gerektiğinde squad memberları toplanıp diyorlar ki bizim işte son çeyrekteki büyüyüşümüz böyle. Bu objektife gitmek için key result'ımız buysa bunu böyle büyütmemiz lazım. Bu süreç içerisinde tabii challenge edebiliyorlar. Yani bu key result bizim için mantıksız diyebiliyorlar. Hakeza bizden board'a da işte bu objektif neden doğru bize anlatmanızı istiyoruz diyebiliyoruz. Yani burada herkesin herkesle sürekli challenge ettiği bir durum da var zaten. En son da artık genelde böyle ikinci haftasında falan oluyor o çeyreğin. Herkes el sıkışmış oluyor. Bizim bir OKR sheet'imiz hazır oluyor. Zaten iki haftada bir de demo day'lerimiz var. Demo day üzerinde OKR sheet'imizi açıyoruz. Ne durumdayız? Bütün ekipler neler yaptı? üzerinden geçiyoruz.
Bir önceki yapıdan tek bıraktığım şey retrospektif oldu demiştin. Şimdi bu retrospektif ve siz nasıl yapıyorsunuz? Birinci sefer retrospektif toplantısının formatı nasıl oluyor ve sonrasındaki takibi nasıl yapıyorsunuz? Ve niye bu kadar önemli senin için?
Retrospektif şu yüzden çok kritik bence. Ekipteki herkesin konuşması gerekiyor bence. Yani konuşacak bir slotu olmalı ve o slotta geride kalan herkes onu dinlemeli. Herkes için geçerli. Bunu bir şirkette çalışan herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu 5 dakikada olabilir, 1 saatte olabilir abi. Retrospektifin bana verdiği güzellik şu. Özellikle development ekibine en azından biliyorlar ki 5 dakikaları, 10 dakikaları var. Onları herkesin dinlemekle mükellef olduğu. Haliyle eğer bir problem varsa, eğer yanlış giden, ters giden bir şeyler varsa bunu söylemek için bir mecraları olmuş oluyor. Bunu tartışmak için de bir mecraları olmuş oluyor. Ve kurgumuz şu şekilde, ben hiçbir şekilde konuşmuyorum. Bunu onlar da biliyor. Product, şirket, kendi çalışma şartları, kendi ortamları, doğrudan kendi gelişimleriyle ilgili. Eğer yani bir problemleri var mı? Neleri daha iyi yapabiliriz? Kritik şeyler bunlar. İyi olan şeyleri de söylüyorlar, evet. Usulen soruyorum neler iyiydi diye. Ama asıl önemli olan problemleri görebilmek. Sonra ben bunları not alıyorum. Bu notlar public. Bütün ekip tarafından geriye dönük de görüntülenebiliyor. Ama şirkete public değil. Sadece takım içinde. Takım içindeki ekip görebiliyor yani. Ertesi hafta geldiğinde ilk olarak bir önceki hafta konuşulanları özetliyorum ben. Böyle bir problemimiz varmış. Değerlendirmelerini istediğim şey de şu. Bu geçtiğimiz haftalar süresince bu problemde ilerleme var mı? Bunu göz önüne sunabilmek. Derdim de o. Ve şeyden çekiniyorum. Özellikle yani ürüne ilişkin, vizyona ilişkin bir takım soru işaretleri varsa veya yönetime ilişkin bir takım soru işaretleri varsa bunları son 5 dakikada özetlemeye çalışıyorum. Hani burada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Aslında oradaki durum böyle vesaire gibi. Ama mesela benimle ilgili bir şey varsa her zaman yaptığım şey hani notumu alıyorum. Umarım önümüzdeki hafta düzeltebilirim. Daha iyi olmasına çalışacağım. Deyip geçmek. Yani bu eleştirilerin hepsini doğrudan almak. Almak da gerekiyor bence. Şu ana kadar hep işe yaradı Eren ya. Yani ben hani bu yöntemi şeyden daha iyi buluyorum. İşte neleri iyi yaptık, neler böyle kalmalı, neleri daha iyi yapabiliriz.
Yazıda da bahsediyorsun aslında. Yani hani bunlar iyi güzel de bazı şeyleri de daha iyi yapmak istiyoruz dediğin şeyler. Onlar neler, biraz detaylandırsana.
Evet. Ya customer interview abi. İlk gelen o mesela. Şey yani bu B2B'de mi sorun acaba? Yoksa yani ben mesela B2C iş yaparken Logica'da biz orada bir araç paylaşım platformuydu. Çok kolaydı yani bir customer interview yapmak. Yani müşteri bulmak çok kolaydı çünkü. Yani bir sürü müşteri varken bir persona belirliyorsun. Uygun birilerini buluyorsun. Çat çat işte bir yarım saat slot istiyorsun. Görüşüyorsun. Ama burada zulüm. Yani hani birinden randevu problem almak. Şöyle ya, bir kere herkes yoğun. Özellikle hani product interviewların genelde doğrudan bir müşteri çıktısı olmadığı için hani ben sizin problemlerinizi dinlemek istiyorum, ihtiyaçlarınızı anlamak istiyorum tarzı bir konuşma onlar için nice to have. Bu bir satış sunumu vesaire değil çünkü. Ben hakikaten görüşmelerde karşımdakini dinlemek istiyorum. İşte randevu almak güç. Randevu aldığın zaman no show olabiliyor mesela. Çünkü onun için must bir şey değil. Aa diyor, başka bir toplantım çıktı. Ve bu böyle işte diğer tecrübelerime göre yüzdesi daha yüksek burada. Ve bu bazen böyle şey yapabiliyor. Yani bir bakıyorum 2 haftadır müşteri görüşmesi yapmamışım mesela. Çok şey böyle hani atlamışım. Burayı geliştirmemiz gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Yani her kim olursa olsun hani müşteriyle görüşmek ve bunu bir düzenli disiplin haline getirmek çok mühim. Çünkü gerçekten ne çıkıyorsa müşteriden çıkıyor ve böyle şey yani müşteriden çıkıyor derken müşteri çözümü vermiyor. Ama hiç fark etmediğiniz ihtiyaçları, o jobs to be done'ı yakalama ihtimaliniz o görüşmelerde oluyor. Ben bu arada hani senden de bu konuda çok şey öğrendim abi. Senin de hani işte sunumunu dinlemiştim daha önce iki kere. Ali Çevik vardır sağ olsun. Ondan çok şey öğrendim. Hani kendi okuduklarım var falan. Bu Jobs to be Done interview tekniklerini de herkese öneririm. Orada da yine benim bir Jobs to be Done çalışmasından ziyade oradaki interviewlerdeki trikleri alıp gerçekten alttaki işi yakalamaya çalışmak çok şey öğretiyor. Bazen burayı kaçırabiliyoruz. Bir başka konu QA. Yani B2B iş yapıyoruz biz. Sürekli yani continuous integration her gün release'ler çıkıyor. Günde birkaç defa release çıkıyor. Lakin işte test ve kalite kontrol konusunda yeterince iyi olmadığımızı düşünüyorum. Mesela bizde bir tester yok. Bu mesela gelişeceğimiz yerlerden biri olduğunu gösteriyor zaten bize. Hani developer cross test yapıyor, ben user acceptance testi yapıyorum, işte UI UX developer'ımız user acceptance testi yapıyor. Bazen yapamıyoruz. Hani şu an geldiğim noktadan iyiyiz. Çünkü ben mesela burada karşılaştığım bir cümle çok gülerek anlatıyorum. Abi canlıya çıktım bir test et. Bayağı böyle ilk duyduğumda tüylerim diken diken olmuştu yani hiç yani çok şey gelmişti, sert gelmişti bana bu cümle canlıya çıktım bir testte. Oksimoron mu? Efendim?
Bir oksimoronluk bir durum var.
Evet orada. Evet yani çok yani o zaman çok gülüyordum buna. Şimdi öyle değil Allah'tan. Hani şimdi test ederek çıkıyoruz. Ama daha iyi olmalıyız. En azından bir disipline oturtmamız gerekiyor ve bunu yeterince iyi loglamıyoruz bence bu testleri de. Daha iyi loglamalıyız. Çünkü şey yok. Mesela işte full-fledged bir test yapmıyoruz aslında release'lerden önce sanki yani. Daha iyi yapabiliriz bunu. Ve düzenli bir test dokümanımız olmalı ve düzenli kontrol etmeliyiz bunu. Bunun zararları çok büyük olabilir B2B'de. Başımıza ufak versiyonları geldi. Daha kötü de olabilirdi. O yüzden şey.
Peki bir tane şimdiki AppSamurai'deki ürün kültürünü şimdi bayağı bir sürede oldu senin oradaki geçirdiğin vakitte. Şimdi başka bir şirkete geçsen buradaki hangi kültürü taşımak istersin o şirketi?
Challenge'ı taşımak isterim abi. Yani şu an şeyden çok mutluyum ben burada. Kimse hiçbir şeyi kendine dikte edilmiş gibi kabul etmiyor. Developer'ından tut da işte Junior Customer Success Specialist'ine kadar herkes ürünü challenge etmeyi yetkin görüyor kendini ve soruyor, sorguluyor. En çok bunu götürmek isterdim herhalde. Çünkü şey bunun bana çok yardımı var. Herkes böyle buradan çok kolay mağdur olabilirim. Hani herkese de cevap veriyorum falan demem çok mümkün. Ama onun yerine bu şeyi gösteriyor abi. Yani bir sahiplenme güdüsü işte, iki benim yapacağım hataları da minimuma indiriyorlar bu sayede. Hani böyle düzelttiğim çok şey oldu. Bunu götürürdüm herhalde. Yani bu çünkü kolay bir şey değil. Yeni gelen arkadaşlar da yaşadığımız en büyük problem. Kabul etmeye başlıyorlar her şeyi. Yani hani üstten böyle benden bu istendi mesela. Benden bu istendi. Bizim hep Samuray'da en istemeyeceğimiz şey yani. Hani. Ve yok Allah'tan yani. Onu çok güzel çözdüğümüzü düşünüyorum. Benden bu istendi değil abi. Yani beraber bunu istedik. Hı hı. Bunu götürmek isterdim herhalde.
Çok iyi abi. Abi ağzına sağlık.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
Öncelikle zaten şeyi söylemek lazım. Aykut'un Medium'daki yazdıklarını takip edin. Çok özenle yazıyorsun.
Eyvallah.
Eline sağlık, kalemine sağlık, klavyene sağlık.
Eyvallah.
Ne sağlıksa.
Bordo klavye.
Aynen. Yani özenerek yazdığın belli. Hani bir yapıya oturtuyorsun, düşünerek şey yapıyorsun, öncesine zaman harcıyorsun. O yüzden insanların da okumasını tavsiye ederim. Bildiklerini de paylaşmaya çalışıyorsun. Çok takdir edilisi bir yeti. Bize de vakit ayırdığın için çok teşekkürler.
Estağfurullah abi, ben teşekkür ederim.
Bu arada Ankara'dan katılan 4. misafirimizsin. Daha da fazla inşallah. Ankara yavaş yavaş İstanbul'a geçmeye başlayacak bu arada. İstanbul'a geldiğinde de görüşmek üzere abi.
Görüşürüz çok abi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani ekosisteme sunduğunuz katkı da çok değerli bence. Yeni gelen arkadaşlara da ben iş görüşmesi yaptığımızda bile hep öneriyorum. Yani üretim mandalını mutlaka dinle diye. Ellerinize sağlık. Yani bu birikimi beraber oluşturacağız. Ben de çok mutlu oldum. Çok güzel geçti benim için de. Teşekkür ediyorum.
Eyvallah abi, sağ olasın. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Paraşütlü Üretim Bandı'nın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlere üretimbandipodcast.com, Spotify, iTunes ve diğer podcast uygulamalarına ulaşabilir. Bizimle yine sitemizden ya da Twitter hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Gitmeden önce size Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Girişimci Muhabbeti, Sami Can Barış ve Tuna tarafından sunulan haftalık teknoloji, girişimcilik ve güncel konular hakkında muhabbet ettikleri bir podcast. Girişimcilik ve teknolojinin bugün ve yarını konusunda yayınlanan bir diğer haftalık podcast ise Arman ve Kore'nin sunduğu Yollarda TV. Yayınlarına aynı zamanda YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bir diğer podcast ise Serbest Oyun İmalatı. Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep Borç'un evde geliştirdikleri yeni oyunları Anytown, Garage Sale Monsters üzerinden Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmeyi her yönüyle masaya yatırıyorlar. İyi dinlemeler.